Nisan sabahının herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir ve dilerim ferahtasınızdır ve dilerim 2022'nin son gününü ferahlıkla, huzurla, neşeyle, eğlenerek, dans ederek, gülümseyerek, kahkaha atarak uğurlamışsınızdır ve 2023'e aynı bu şekilde merhaba demişsinizdir. Bugün 1 Ocak 2023, gün demeyeyim, gece diyeyim. Çünkü 2023'ün 2 Ocağı'na geçmemize birkaç dakika kaldı. 1 Ocağı birkaç dakikayla yakalamış oldum. Fakat Spotify ve diğer podcast platformlarına kaydı yayınladığımda artık 2 Ocağı tarihler geçmiş olacaktır. Olsun. Öncelikle 2022 ile ilgili herhangi bir geri dönüş, geri bildirim, tırnak içinde Z raporu vesaire yapmayacağım. Bunları kendi içimde, zira aylardır yapıyorum esasen. Yani esasen 2022'nin tamamı benim için bir geri bildirim yılıydı. Bundan önceki yıllardaki hayatımın, yaptıklarımın, bana yaşatılanların, mutluluklarımın, üzüntülerimin vesaire hepsinin kendi içimde geri bildirimiydi. Bazen kendimden çok uzaklaştığımı, alanımı korumakta zorlandığımı, merkezimde kalmakta zorlandığımı, hatta kendime yabancılaştığımı, hatta kendime şefkatte zorlandığımı yaşadığım çok an oldu bu 2022 boyunca. Fakat genel itibariyle dediğim gibi esasen bolca düşündüğüm, tefekkür ettiğim, sebep ve sonuçları bir arada değerlendirdiğim, yılların bir Z raporu yılı gibi bir şeydi benim için, benim hayatım için. Dolayısıyla 2022'den alacağımı aldım. 2022'ye borçlu hissetmiyorum kendimi. Fakat 2022 bana epey şey öğretti. Fakat çok da hatırlamak istediğim bir yıl değil. Yine de unutmamam gereken bir yıl olduğunu düşünüyorum, öğrettikleri sebebiyle. Bunun dışında 2022 ile ilgili sizlerle ilgili son bir şey söyleyeceğim ve 2023'e geçeceğim. 2022'nin özet dinleme analizlerini Spotify bana aralığın başında gönderdiğinde gerçekten gözlerim fal taşı gibi açıldı ve o an bir nasıl ya diye kahkaha attım, hatırlıyorum. Çünkü çok şaşırdım. Çünkü Nisan ayından beri, yani dolu dolu 8 aydır sizlere hiç ses edemiyorum. Hiçbir şekilde podcast kullanmıyorum. Podcast açmadım, kaydetmedim. Dolayısıyla bu kadar çok bu sene sadece 4 aylık topu topu 6-7 tane bölüm kaydedilmiş bir 2022 Nisan sabahı podcast platformunun bu derece dinlenmesi beni çok şaşırttı. Çünkü çok dinlenmiş, oldukça fazla takipçi, yeni takipçi gelmiş. 10 tane ülkeden ayrıca dinlenmişim. Dinlenme dakikaları da çok yüksek. Dolayısıyla şunu düşündüm. Nisan sabahı kendi içsel analizini yaparken platforma olan Nisan Sabahı podcast'i ihmal etti. Ama Nisan Sabahı podcast dinleyicileri bu podcast'i ihmal etmemiş ve onlar dinlemeye devam etmişler. Eski programları da dinlemişler, geçen senekiler vesaire. O kadar duygulandım ki size çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten teşekkür ederim beni unutmadığınız için. Ve gelelim şimdi 2023'e. 2023'ün ilk gününde sizlere Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabından minicik kısa bir masal okumak istiyorum, ama bu benim bu kitap içindeki en etkilendiğim masallardan bir tanesi. Masalla ilgili yorumumu girişte değil, Masalı bitirdikten sonra yapacağım muhtemelen, yorum yapacağım muhtemelen. Çünkü bu masal çok acayip bir masal. Dinlerken anlayacaksınız. Asıl konuşmayı masal bittikten sonra yapalım diye düşünüyorum. Bu arada 2022 için, pardon, 2023 için de biraz daha büyüyebildiğimiz, biraz daha kendi, birer yetişkin olduğumuz için kendi anne babamız olabildiğimiz, kendimize sarılabildiğimiz, kendi omzumuza yine kendi elimizi koyabildiğimiz, kendimizi destekleyebildiğimiz, besleyebildiğimiz, öz şefkati yaşatabildiğimiz, yani kendimize şefkati uygulayabildiğimiz, bunu biraz daha çoğaltabildiğimiz, belki kendimize daha az, en azından haksızlık yapabildiğimiz ve merkezimizi daha iyi tanıdığımız, ona belki biraz daha yaklaştığımız ya da en azından uzaklaşmadığımız, olduğumuz konumdan bir tekamüle erişmemizi hep birlikte diliyorum 2023 için. Zira bütün bunlar olduğunda, bu söz ettiğim tekamül gerçekleştiğinde, zaten geriye mutluluk, huzur, sağlık geliyor. Bir şekilde kendi içimizdeki o bereketlilik arttıkça hayatımızdaki başka bereketler de fiziksel anlamda yerini bulabiliyor. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki hepsi buradan geçiyor. Kendi anne babamız olabilmek, artık geçmişi bırakmak, geçmiş için ebeveynlerimizi ya da bir başkasını suçlamamak, yaşadıklarımızı kabul etmek ve hatta bunun için teşekkür etmek, şükretmek. İyi ki yaşamışım ve bugünkü ben olmuşum diyebilmek. Sanırım bu çok ciddi bir tekamül. Nefretten beslenmemek. Artık nefretten beslenmemek ya da. Çok ciddi bir tekamül derecesi diye düşünüyorum. Ve böyle bir yıl, daha da bunların kat kat arttığı bir yıl geçirmenizi, sağlıkla, neşeyle, ferahlıkla bir yıl geçirmenizi diliyorum. Bunu kendim için de diliyorum elbette ki. Hatta burada bu bir dua gibi de geçsin kayıtlara, amin diyeyim. Şimdi masala geçiyorum. Masalımızın ismi Manavi. Vahşi adam için ilahi Manavi. Farkındaysanız Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında bir erkek hikayesi, erkekle ilgili bir masal anlatacağım size. Eğer kadınlar erkeklerin kendilerini tanımalarını, ama gerçekten tanımalarını istiyorlarsa, onlara derin bilgeliklerinin bir bölümünü öğretmeleri gerekir. Bazı kadınlar yorulduklarını, bu konuda zaten çok fazla şey yaptıklarını söylerler. Naçizane fikrim şudur. Demek ki öğrenmeye aldırmayan bir erkeğe ders vermeye çabalıyorlardır. Çoğu erkek bilmek ister, öğrenmek ister. Erkekler bu istekliliği gösterdiklerinde bir şeyleri ortaya dökme zamanı gelmiştir. Hem sadece bu nedenle de değil, başka bir ruh bunu istediği için de bunu yapmak gerekir. Bunu göreceksiniz. Öyleyse işte size bir erkeğin bir kadını anlamasını, onu yarı yolda karşılamasını çok daha kolaylaştıracak olan bazı yollar. İşte size bir dil, bizim dilimiz. hayatta olduğu gibi mitlerde de vahşi adamın yerin altındaki kendi gelinini aradığı kuşkusuzdur. Kelt masanlarında birbirini böyle seven ünlü vahşi tanrı çiftleri vardır. Bunlar genellikle bir gölün dibinde yaşayarak aşağıdaki hayatı ve alt dünyayı korurlar. Babil mitlerinde sedir ağacı kalçalı inanla sevgilisine boğa sabanına şöyle seslenir. Gel beni vahşiliğinle ört. Modern çağlarda hatta bugün bile üst orta batıda Tanrı'nın anası ve babasının hala pınar yataklarında gürleyip gök gürültüsü yarattığı söylenir. Aynı şekilde vahşi bir kadının dengi olabilecek bir eşten daha çok sevebileceği kimse olamaz. Ancak belki de sonsuzluğun başlangıcından beri onun eşi olanlar asıl doğasını kavradıklarından asla tamamen emin olamazlar. Bir kadın aslında neyi arzular? Bu eski bir sorudur. Bütün kadınların sahip oldukları vahşi ve gizemli doğaya ilişkin ruhani bir bilmecedir. Bir kadın aslında neyi arzular? Chaucer'ın Bahtlı Kadının hikayesindeki Cadaloz'un bu soruya cırlayarak verdiği yanıta göre kadınlar kendi hayatları üzerinde hakimiyet kurmak isterler. Kendi hayatları üzerinde hakimiyet. Ve bu hiçbir şekilde değiştirilemez bir olgudur. Ama bu sorunun aynı oranda güçlü başka bir yanıtı daha vardır. Aşağıdaki kadınların asıl doğasına ilişkin bu çok eski soruyu yanıtlayan bir öyküdür. Kadınlar aslında neyi arzular? Öyküde gösterilen yöntem ve araçları kullanarak gayret gösterenler, vahşi kadına sonsuza kadar sevgili ve eş olacaktır. Uzun yıllar önce Bayan V.B. Washington, bana küçük bir Afrikalı, Amerikalı öyküsü armağan etmişti. Manavi adını verdiğim bu öyküyü edebi bir kalıba dökerek daha etkili kılmaya çalıştım diyor Clarissa Pinkola Estes öykünün başlangıcındaki girişinde. Ve şimdi Manavi'yi size öyküyü okuyorum. Manavi. Bir zamanlar iki kız kardeşle flört eden bir adam varmış. İkiz iki kız kardeş. Ancak kızların babası adlarını tahmin edene kadar onlarla evlenemezsin demiş. Manavi tahmin üstüne tahmin yapmış ama kız kardeşlerin adlarını bilememiş. Genç kadınların babası her defasında başını sallayıp Manavi'yi gerisin geri göndermiş. İsimlerini tahmin etmesini istiyor. Manavi bilemiyor. Bir gün Manavi küçük köpeğini de kendisiyle birlikte bu tahmin ziyaretlerinden birine götürmüş ve köpek bir kız kardeşin diğerinden daha güzel, diğer kız kardeşin de berikinden daha şirin olduğunu görmüş. Kız kardeşlerden hiçbiri bütün erdemlere sahip değilmiş ama küçük köpek onlardan çok hoşlanmış çünkü kızlar ona yiyecek vermiş ve gülümseyerek gözlerinin içine bakmışlar. Manavi o günde genç kadınların isimlerini tahmin edemeyince yorgun argın eve geri gelmişler. Ama küçük köpek koşarak genç kadınların kulübesine geri dönmüş. Orada kulaklarını yan duvarlardan birine dayamış ve kadınların Manavi'nin ne kadar yakışıklı ve yiğit olduğundan söz ederek kıkırdadıklarını duymuş. Kız kardeşler konuşurken birbirlerine adlarıyla sesleniyorlarmış. Küçük köpek bunu işitmiş ve sahibine söylemek üzere var gücüyle eve doğru koşmaya başlamış. Ama giderken bir aslanın yolun kenarına etli ve kocaman bir kemik bıraktığını görmüş. Minik köpek hemen kokuyu almış ve bir an bile düşünmeden yolundan saparak kemiği çalılara doğru sürüklemiş. Orada bütün lezzeti kaybolana kadar mutlulukla sıçrayarak kemiği yalamış. Ne yazık. Minik köpek ansızın unuttuğu görevini anımsamış ama maalesef genç kadınların adlarını da unutmuş. Bunun üzerine koşarak tekrar ikiz kız kardeşlerin evine ulaşmış. Bu kez gece çökmüş ve genç kadınlar birbirlerinin kol ve bacaklarını yağlıyor ve sanki bir kutlama için hazırlanıyorlarmış. Küçük köpek yine birbirlerini adlarıyla seslendiklerini duymuş. Sevinçten havalara uçmuş ve çalılardan yayılan Hindistan cevizi kokusunu aldığı sırada Manami'nin kulübesine giden yola doğru çıkmak üzereymiş. Küçük köpeğin Hindistan cevizinden daha çok sevdiği hiçbir şey yokmuş. Bu yüzden hızlı bir dönüşle yoldan çıkmış ve enfes bir portakallı pastanın üstünde soğumaya bırakıldığı kütüğün yanına koşmuş. Tabii böreği bir çırpıda tüketmiş ve nefesinde de has bir Hindistan cevizi kokusu kalmış. Epey dolu bir mideyle eve doğru hızlı adımlarla ilerlerken genç kadınların adlarını anımsamaya çalışmış ama bir kez daha unutmuş. Böylece küçük köpek kız kardeşlerin kulübesine tekrar seyirtmiş ve bu kez kız kardeşlerin evlenmek için hazırlandıklarını görmüş. Ah hayır diye düşünmüş küçük köpek. Pek fazla zaman kalmadı ve kız kardeşler birbirlerine adlarıyla seslendiklerinde adları aklında tutup hızla oradan uzaklaşmış. Kesin bir şekilde hiçbir şeyin onu durdurup bu değerli iki adı hemen Manavi'ye götürmekten alıkoymasına izin vermeme kararı almış. Küçük köpek patika üstünde ufak ve taze bir av parçası fark etmiş ama görmezden gelip üstünden atlamış. Bir an için havada Hindistan cevizi kokusu aldığını düşünmüş ama onu da görmezden gelmiş. Eve sahibine doğru durmaksızın koşmuş. Ama küçük köpek karanlık bir yabancının çalılıktan fırlayıp onu ensesinden tutacağını ve neredeyse kuyruğu düşecek kadar kuvvetli bir şekilde sallayacağını elbette hesaba katmamış. Yabancı bir yandan bunu yaparken bir yandan da şöyle bağırıyormuş. Bana o atları söyle. Genç kadınların adları ne? Söyle ki onları elde edebileyim. Bana o atları söyle. Küçük köpek ensesindeki bu güçlü kavrayış yüzünden bir an için kendinden geçeceğini düşündüyse de cesurca savaşmış. Hırlamış, tırmalamış, tekmelemiş ve sonunda dev gibi yabancıyı parmaklarının arasından ısırmış. Küçük köpeğin dişleri adamı eşek arıları gibi sokmuş. Yabancı manda gibi böğürmüş ama küçük köpek gitmesine izin vermemiş. Yabancı küçük köpek elinde asılı olduğu halde çalılığa doğru koşarak kaçmış. Bırak, bırak beni gideyim küçük köpek. Ben de seni bırakacağım diye yalvarmış yabancı. Küçük köpek de dişlerinin arasından hırlamış. Sakın geri döneyim deme, yoksa bir daha gün yüzü göremezsin. Ve böylece yabancı bir yandan elini tutup bir yandan da inleyerek çalıların arasında kaçmış. Küçük köpek de kah toparlayarak, kah koşturarak Manevi'ye giden patikada ilerlemiş. Postu kanlanmış ve çenesi ağrılar içinde de olsa genç kadınların adları aklında apaçıkmış ve aksayarak Manevi'nin yanan ışığına ulaşmış. Manavi küçük köpeği alıp son hızla genç kadınların köyüne doğru atıyla yola koyulmuş. Affedersiniz. Önce şunu yapıyor Manavi. Küçük köpeğin yaralarını incitmeden yıkamış. Küçük köpek de ona bütün öyküyü anlatıp genç kadınların adlarını söylemiş. Ve Manavi küçük köpeği alıp son hızla genç kadınların köyüne doğru atıyla yola koyulmuş. Köpeğin kulakları iki at kuyruğu gibi uçuşuyormuş. Manavi babanın huzuruna kızlarının adlarıyla çıktığında ikiz kız kardeşleri giyinip kuşanıp onunla yolculuğa çıkmak üzere hazırlanmış bir halde bulmuş. En başından beri onu beklemekteymişler. İşte Manevi, nehir ülkesinin en güzel bakirelerinden ikisini böyle kazanmış. Ve dördü kız kardeşler, Manevi ve küçük köpek. Dördü uzun bir süre hep birlikte huzur içinde yaşamışlar. Evet. Öykü burada bitiyor ve Estes'in meşhur analizi geliyor. Fakat bu analiz öyle çok önceki analizler gibi çok uzun bir analiz değil. Seri bir şekilde ama açık, anlaşılır bir şekilde, net bir şekilde okumaya çalışacağım. Çünkü analizde her şey çıkıyor ortaya. Şimdi masal dinlerken şunu düşünebilirsiniz. İkiz kız kardeş, bakire, kurtlarla koşan kadınlar, Clarissa Pinkola Estes, Nisan sabahı. Nasıl böyle bir öykü okur falan, ama analizine geliyoruz. Okey. Kadınların ikili doğası. Tıpkı düşleri olduğu gibi halk hikayelerinin içeriklerini de öznel bir biçimde değerlendirebiliriz. Yani bütün simgeler tek bir kişinin psişesinin özelliklerini tasvir eder. Tek bir kişinin psişesinin özellikleri. Ama dış dünyadaki koşul ve ilişkileri de anlattıkları için bu öyküleri nesnel olarak da anlayabiliriz. Manevi masalı üzerine konuşurken daha çok bir kadınla eşi arasındaki ilişki açısından bakalım. Ve unutmayalım ki çoğu durumda dışarıda olan aynı zamanda içeridedir. Dışarıda olan aynı zamanda içeridedir. Bu öykü kadınlara dair çok ama çok eski bir sırrı açığa çıkarır ve bu sır da şudur. Bir eş vahşi kadının kalbini kazanmak istiyorsa onun doğal ikiliğini iyice anlamalıdır. Masaldaki iki kadını etnolojik olarak çok eşli bir kültürdeki müstakbel gelinler olarak anlayabiliriz. Ama arketipsel bir bakış açısından bu öykü tek bir kadının içindeki iki güçlü dişil kuvvetin gizeminden söz etmektedir. Manevi öyküsü vahşi kadına yakın olmak için gereken bütün temel olguları içermektedir. Manevi, sadık köpeği aracılığıyla iki adı, dişil olanın iki doğasını tahmin eder. Sadık köpeği aracılığıyla. Sırrı çözene kadar kazanamaz. Ve bunu başarmak için köpekle simgelenen içgüdüsel benliğini kullanmalıdır. Yani bu masalda köpek de bir simge. Aslında vahşi adamın içgüdüsel benliğini tasvir ediyor köpek. Simgeliyor. Bir kadına yakın duran herkes aslında iki kadının huzurundadır. Bir dış varlık ve bir içsel kriyatura. Bunlardan biri üst dünyada yaşarken, diğeri ise kolaylıkla görülemeyen bir dünyada yaşamını sürdürür. Dışarıdaki varlık gün ışığıyla yaşar ve kolayca gözlenebilir. Çoğu zaman pragmatik, kültürlü ve çok insanidir. Bununla birlikte kriyatura genellikle çok uzaklardan gelerek yüzeye çıkar, yani içerideki varlık. Çoğu zaman göründüğü hızla ortadan kaybolur. Yine de her zaman arkada bir duygu, şaşırtıcı, özgün ve bilgece bir şey bırakır. Kadınlardaki bu ikili doğayı anlayan erkekler, hatta kadınlar, kimi zaman gözlerini kapatıp Tanrı'dan yardım dilerler. Kadınların ikiz doğasının paradoksu, bir tarafın duygusal anlamda soğukken diğer tarafın daha sıcak olmasından kaynaklanır. Bir taraf ilişki açısından daha kararlı ve zenginken, diğeri biraz değişkendir. Genellikle bir taraf daha mutlu ve esnekken, diğeri ne yediğini bilmediği şeylere özlem duyar. Biri neşeliyken diğeri tatlı, sert ve dalgın olabilir. Bu bir olan iki kadın psişede binlerce şekilde birleşen ayrı ayrı ama birbirlerine bitiştirilmiş unsurlardır. İkinin gücü. Bir kadının doğasının her bir yanı farklı işlev ve bilgileri olan ayrı bir bütünlüğü temsil etse de tıpkı corpus callosum'a sahip olan beyin gibi bunların da birbirlerinin bilgisine sahip olmaları ya da bu bilgileri bir diğerinin anlayacağı bir şekilde tercüme etmeleri böylece bir bütün olarak işlev görmeleri gerekir. Eğer bir kadın bir tarafını gizler ya da bir tarafını fazla desteklerse bütün gücüne ulaşmasını engelleyen ve fazlasıyla tek boyutlu bir hayat sürer. Bu iyi değildir. Her iki yanı da geliştirmek gereklidir. İkizler simgesini incelersek, ikinin gücü konusunda çok şey öğreniriz. Kadim çağlardan beri dünyanın her yerinde ikizlerin doğaüstü güçlerle donanmış oldukları düşünülmüştür. Bazı kültürlerde başlı başına ikizlerin doğasının dengelenmesine adanmış disiplinler vardır. Çünkü bunların bir ruhu paylaşan iki ayrı benlik olduğu düşünülür. İkizler ölümlerinden sonra bile beslenir, onlarla konuşulur, onlara armağanlar verilir ve kurbanlar adanır. Çeşitli Afrika ve Karayip topluluklarında ikiz kız kardeş simgesinin yuyuya, ruhun mistik enerjisine sahip olduğu söylenir. Bu yüzden de bütün topluluğun kaderi kötü çizilmesin diye ikizlere kusursuz bir şekilde bakılması gerekir. Haiti'deki voodoo inancında aralarında baş gösteren kıskançlığın anında yatıştırılması ama daha da önemlisi kıskançlık durumunda içlerinden birinin zayıflayıp ölmesi diğerinin de ölümüne yol açacağından topluluğa kazandırdıkları özel ruh halinin kaybedilmemesi için ikizlerin her zaman eşit miktarda porsiyonlarla beslenmesini talep eden bir uyarı vardır. Aynı şekilde Psyche'nin ikili güçleri bilinçli olarak tanınır ve birlik halinde görülürse, ayrı ayrı tutmak yerine bir araya getirilirse bir kadın muazzam güçlere sahip olur. İkinin gücü çok büyüktür ve ikiliğin herhangi bir yanı ihmal edilmemelidir. Eşit olarak beslenmeleri gerekir çünkü birlikte bireye esrarengiz bir güç kazandırırlar. Bir zamanlar Orta Güney'de yaşayan Afrikalı Amerikalı bir Afro Amerikalı yani bir adamdan bir öykü dinlemiştim. Kent merkezindeki bir parkın grafitileri arasında otururken dar bir sokaktan çıka gelmişti. Bazıları ona deli derdi çünkü kendi kendine konuşup duruyordu. Rüzgarın yönünü anlamak ister gibi bir parmağını öne uzatmış, ayaklarını sürüyerek yürüyordu. Kuentistalar bu tür kişileri tanrılarla temasta olan kişiler olarak kabullenirler. Bizim geleneğimizde böyle bir adama el bulto, bohça denir. Çünkü onun gibi ruhlar bir tür erzak çantası taşır ve bu erzak çantasına bakacak olan, onu görecek gözleri ve koruyacak duyumları olan herkese gösterirler. Bana bu öyküyü nevi şahsına münhasır nezaketiyle sözünü ettiğim bu El Bulto yani bohça anlattı manevi öyküsünü diyor. Bir tür atalar arası iletim öyküsüdür bu. Bu öyküye bir çubuk iki çubuk adını vermişti. Eski Afrika krallarının tarzı budur diye fısıldamıştı. Öyküde yaşlı bir adam ölmek üzeredir ve eşini dostunu yanına çağırır. Sürüsüne bereket çocuklarının, karılarının ve akrabalarının her birine kısa sağlam bir çubuk verir. Kırın diye emreder. Biraz çabayla hepsi çubuklarını kırar. Ruh yalnız ve kimsesiz olduğunda başına bu gelir işte. Kolaylıkla kırılabilir. Yaşlı adam ardından akrabalarının her birine ikinci bir çubuk verir ve ben göçüp gittikten sonra işte bu şekilde yaşamanızı istiyorum. Çubuklarınızı ikili ve üçlü demetler halinde bir araya getirin. Şimdi bu demetleri ikiye bölün. Bir demette iki veya ikiden fazla çubuk olduğunda kimse çubukları kıramaz. Yaşlı adam gülümser. Başka bir ruhla birlikte olduğumuzda güçlü oluruz. Diğerleriyle birlikteyken kırılmayız. Aynı şekilde ikili doğanın her iki yanı da bilinçte birbirine yakın tutulduğu zaman muazzam bir güce sahip olur ve kırılamaz. Ruhsal ikiliğin, ikizleşmenin, kadının kişiliğinin iki yönünün doğası budur. Daha fazla uygarlaşmış olan benlik tek başına da idare edebilir ama bir parça yalnızdır. Vahşi benlik de iyidir ama başkasıyla ilişkiye geçmenin özlemi içindedir. Kadınların psikolojik, duygusal ve tinsel güçlerinin kaybı, bu iki doğanın birbirinden koparılmasından ve birbirinden biri artık yokmuş gibi davranılmasından kaynaklanır. Bu masalın dişil ikiliği kadar eril ikiliği de işlediği söylenir. Dişil ikilik kadar eril ikiliği de işlediği olabilir bu masal diyor. Manevi'nin de kendi ikili doğası vardır. İnsani bir doğa ve köpekle simgelenen içgüdüsel bir doğa. İnsani doğası şirin ve sevimli olsa da evliliği elde etmeye yetmez. Kadınların yakınına kadar sokulup keskin bir işitme gücüyle onların adlarını duyma yeteneği olan içgüdüsel doğasını simgeleyen köpeğidir. Yüzeysel ayartmalarla başa çıkmayı ve en önemli bilgileri elde tutmayı öğrenen yine köpektir. Keskin bir işitme gücü ve inadı olan, duvarların altına uyup değerli fikirleri bulma, kovalama ve tekrar ele geçirme içgüdülerine sahip olan Manevi'nin köpeğidir. Diğer masallarda olduğu gibi eril güçler mavi sakal vari ya da cani bir Mr. Fox türünden bir enerji taşıyabilir. Ve böylece kadının ikili doğasını yok etmeye çalışabilir. Bu tür talipler ikiliye katlanamazlar çünkü mükemmellik ararlar. Gerçek, mükemmel bir kadında somutlaşmış olan değişmez, sabit bir feminina substansia, yani dişil cevher ararlar. Öf! Böyle bir kişiyle karşılaşırsanız bütün hızınızla öteki tarafa kaçın. Gerek içeride, gerekse de dışarıda manevi tipinde bir sevgiliye sahip olmak daha iyidir. Şimdi Kurtlarla Koşan Kadınlar'da Mavi Sakal diye bir öykü var. Çok acayip bir öykü. Mavi Sakal işte o toksik diyebileceğimiz partner, o müthiş eril, müthiş derken olumsuz anlamda, yani çok eril birinden bahsediyor masalda. Çok zarar veriyor. Katil bir ruh, öyle düşünün. Dolayısıyla kadınları ülkemizde ve dünyanın her bir yanında öldüren o katil ruhlar işte mavi sakallar. Biz kadınlar kendi içimizde onlara mavi sakal deriz. Mavi sakal öyküsünü bilen kadınlar. Bir gün o öyküyü de okuyacağım. İşte diyor ki Clarissa burada, mavi sakal vari bir erkek kadının o ikili doğasını kabullenemez. Çünkü mükemmelliyetçidir. Mükemmel bir şey ister. Hata yapmayacak yani. Hata yok. Hep istediği gibi davranacak. Ne diyorsa onu yapacak. Bunu ister diyor. Bunu eğer diyor bulamazsa onu kırar. 2022 yılında yine çok fazla öldürülen kadın oldu ülkemizde. Anıtsayaç.com'u ziyaret etmenizi istiyorum. Bir ziyaret edin, bakın bakalım. 2022 yılında kaç onlarca kadın öldürülmüş bu mavi sakallar tarafından. O yüzden diyor ki Estes, Manevi iyidir. Böyle mavi sakallar gibilerini görürseniz, karşılaşırsanız ve onları anlar sanırsanız kaçın diyor yani. Hemen kaçın. Hiç. İstediği kadar işte ne bileyim çekici olsun, bilmem ne tutkulu olsun, yok imkanları falan. Kaç. Eninde sonunda seni Seni öldürmese bile fiziksel olarak ruhunu öldürecek çünkü o erkek. Ruhunu öldürecek. O kesin. O yüzden diyor ki böyle bir yüzün yerine manevi tipinde bir sevgiliye sahip olmak daha iyidir. Çünkü o çok daha iyi bir taliptir. Çünkü kendisini yoğun olarak iki düşüncesine vermiştir. Ve ikinin gücü bütünsel bir kendilik olarak hareket etmektedir. Onun için manevi, kadının ruhsal hayatının bu en yaygın ama gizemli birleşimine dokunmak ister. Kendi ruhsal hayatına bütünüyle hakimdir. Kendisi vahşi, doğal bir adam olduğundan vahşi kadının titreşimlerini alır ve onu arzular. Bir kadının pişişesinde, affedersiniz, Jungcuların animus dedikleri bütün erkek figürler kabilesi arasında manevi benzeri bir özellik de vardır. Bu özellik kadının ikiliğini bulur ve ister. Onu şeytani, çirkin ve hor görülesi değil, aksine değerli, flört edilebilir ve arzulanabilir görür. Burada bir dipnot var, diyor ki Jamaika'da bu masalın kalıntısı olan bir çocuk şarkısı vardır. Bu masalın kalıntısıymış. Sadece emin olmak için evetin sonuna kadar evet olduğuna, ona tekrar, tekrar ve tekrar ve tekrar soruyorum. Bu şarkıya dikkatimi bütün yaşamım boyunca benim için bir anne olan V.B. Washington çekmişti, diyor. Sadece emin olmak için evetin sonuna kadar evet olduğuna, ona tekrar, tekrar ve tekrar ve tekrar soruyorum. Neydi? İsmini öğrenmek için tekrar ve tekrar içgüdüsel olarak gitti köpek simgesi. Manevi ister içsel, isterse dışsal bir figür olsun. Temel arzusu kadınların doğasındaki gizemli ve tanrısal ikiliyi adlandırıp anlamak olan yeni ama inanç dolu sevgiliyi temsil eder. Yeni ama inanç dolu bir sevgili. Şimdi adın gücüne geliyoruz. Bir kuvveti, yaratığı, kişiyi ya da şeyi adlandırmanın pek çok anlamı vardır. Adların büyülü ya da uğurlu anlamlarından ötürü dikkatle seçildikleri kültürlerde bir kimsenin gerçek adını bilmek, o kişinin hayat yolunu ve ruhsal özelliklerini bilmek demektir. Gerçek adın genellikle gizli tutulmasının nedeni, o kişinin adın gücüyle birlikte büyüyebilmesi, kimsenin hakaret etmemesi ya da zihninin çelinmemesi ve tinsel otoritenin tam olarak gelişebilmesi için adın sahibini korumaktır. Masallarda ve halk hikayelerinde adın daha başka pek çok yönü vardır ve bunlar manevi masalında da iş başındadır. Gerçi bazı masallarda kahraman üzerinde güç kazanmak için kötü bir kuvvetin adını araştırır ama adı soruşturmanın amacı daha çok o kuvvet ya da güce seslenebilmek, o kişiyi kendi yakınına çağırmak ve o kişiyle ilişki kurabilmektir. Manevi öyküsünde de yaşanan budur. İkinin gücünü kendine yaklaştırmak için manevi içten çabalarla tekrar tekrar gidip gelir. Onları adlandırmakla ilgilenmesinin nedeni onların güçlerini ele geçirmek değil, onlarınkine eş değer olan öz gücünü kazanmaktır. Adları bilmek, ikili doğa konusunda bilinç kazanmak ve bunu korumak demektir. İnsan çok isteyebilir ve hatta bunun için gücünü de kullanabilir ama hiç kimse karşısındakinin adını bilmeden derinlemesine bir ilişki kuramaz. İkili doğanın ve ikiz kız kardeşlerin adlarını tahmin etmek, başlangıçta erkekler için olduğu kadar kadınlar için de zor bir görevdir. Ama bu konuda çok fazla kaygılanmaya da gerek yoktur. Eğer adları bulmakla ilgiliysek, en azından daha baştan doğru yoldayız demektir. Peki, bir kadının pisişesindeki bu iki simgesel kız kardeşin tam adları nedir? İkiliklerin adları elbette kişiden kişiye değişir ama bunlar bir tür karşıtlık içinde olma eğilimindedir. Doğal dünyanın geniş kesimleri gibi bunlar da ilkin bir örüntü ya da yineleme yokmuşçasına geniş bir alana yayılmış görünebilir. Ama ikili doğanın yakından gözlenmesi, sorgulanması ve yanıtlarına kulak verilmesi hepsine ait bir örüntüyü hemen ortaya çıkaracaktır. Geniş bir alana yayılmış bir örüntüdür bu. Doğru ama yükselip alçalan dalgalar gibi bir istikrara sahiptir. Yükselip alçalan gelgitler öngörülebilir. Derin akıntılarının haritası çıkarılabilir. Adların tahmin edilmesine gelince, bir kişinin adını söylemek, o adın her dile getirilişinde o kişiyle ilgili bir istekte ya da kutsamada bulunmak demektir. Kendimizdeki bu ikili mizacı ego ile tini evlendirmek için adlandırırız. Ego ile tini. Bu adlandırma ve evlendirme işine insani sözcüklerle kendini sevme denir. Ego ile tini, yani ruhu. Kendini sevme. Kendini sevmek, ego ile ruhun evlendirilmesi. Ayrı ayrı iki kişi arasında gerçekleştiğinde ise buna birbirini sevme adı verilir. Manevi sürekli tahminle bulunur ama dünyevi doğasıyla tek başına ikizlerin adını tahmin edemez. Sezginin temsilcisi olan köpek manevinin hizmetinde çalışır. Kadınlar genellikle bu türden bir dayanıklılığa ve derin doğalarını anlama çabasını sürdüren bir zihniyete sahip eşler ararlar. Böyle bir cevherden yapılmış bir eş bulduklarında ona ömür boyu sadakat ve sevgi gösterirler. Masalda ikizlerin babası mistik çiftin muhafızı gibi davranır. O bir arada duran ve ayrılmayan şeylerin bütünlüğünü sağlayan pisişe içindeki gerçek bir niteliğin simgesidir. Talibin değerini, doğruluğunu sınayan odur, babadır. Kadınların yani muhafızdır. Kadınların böyle bir gözetmene sahip olmaları iyidir. Bu anlamda sağlıklı bir pisişenin içeri girmek için başvuran yeni unsurları sınadığı söylenebilir. Yani sağlıklı pisişe aslında babanın temsiliyeti. Pisişenin bu konuda bir bütünselliği, bir taramı süreci vardır. İçinde babacan bir gözetmen bulunduran sağlıklı bir pisişe eski bir düşünceyi, tutumu ya da kişiyi değil, sadece duyarlı olanları ya da öyle olmaya çalışanları kabul eder. Duyarlı olanları ya da öyle olmaya çalışanları. Kız kardeşlerin babası şöyle der. Bekle, gerçekten de asıl özü, asıl adları bilmekle ilgilendiğine beni inandırana kadar kızlarıma sahip olamazsın. Babanın dediği şudur. Sadece sormakla kadınların sırlarına dair bir anlayışa ulaşamazsın. Önce çalışma yapmalısın. Bu konunun peşini bırakmayacağını ispatlamalısın. Kadına özgü ve ruhsal bilmecenin hem iniş hem de muamma olan bu gayretin gerçek aslına daha yakın hissetmelisin kendine. Emek vermelisin. Şimdi inatçı köpek doğasından bahsediyor Estes. Öyküdeki küçük köpek, pisişik inadın nasıl işlediğini tam olarak göstermektedir. Köpekler evrenin büyücüleridir. Yalnızca varlıklarıyla bile somurtkan insanları gülümseyen insanlara, üzgün insanları daha az üzgün insanlara dönüştürür ve ilişkiler doğururlar. Tüylü hayvan insan Enkidu'nun fazla akılcı kral Gılgamış'ın karşısında denge oluşturduğu eski Babil efsanesi Gılgamış'ta olduğu gibi, köpek de erkeğin ikinci doğasının bütün bir yanıdır. Ormanın doğasıdır. İz sürebilen, neyin ne olduğunu duyumsayarak bilendir. Köpek kız kardeşlerden hoşlanır çünkü onu besler ve ona gülümserler. Mistik dişi köpeğin içgüdüsel doğasını kolayca anlar ve kabul eder. Köpekler başka şeylerin yanı sıra kolayca ve uzun süre kalpten seveni, çaba harcamadan bağışlayanı, uzaklara koşabileni ve gerektiğinde ölümüne savaşabileni temsil eder. Köpekler başka şeylerin yanı sıra kolayca ve uzun süre kalpten seveni, çaba harcamadan bağışlayanı, uzaklara koşabileni ve gerektiğinde ölümüne savaşabileni temsil eder. Köpek doğası bir eşin, ikili kız kardeşin ve vahşi kadının kalbini nasıl kazanacağına dair somut ipuçları verir. Başlıca ipucu da geri dönmeye devam etmektir. Geri dönmeye devam etmek. Bu arada burada bir dipnot var. Köpek, bir köpekler topluluğundayken insanların içindeki evcil hayvandan biraz farklı şekilde davranır diyor. Yani köpek doğasından bahsediyor ya burada. Burada insanların içindekinden. Köpekler köpek topluluğundayken farklı davranır diyor. Manevi adları tahmin etmeyi yine beceremez ve yorgun argın eve döner. Ama küçük köpek koşarak genç kadınların kulübesine geri gider ve adlarını duyana kadar onları dinler. Arketipler dünyasında köpek doğası hem psikopomp, yani yukarıdaki dünya ile loş dünya arasında haberci, hem de kitoniktir. Yani psişenin daha karanlık ya da daha uzak arka bölgelerine çok eski zamanlardan beri bu ad verilir. Bir eşin ikiliği anlamak amacıyla içine girdiği duyarlılık hali işte budur. Köpek kurda benzer ve her ne kadar öykünün geri kalan kısımlarında o kadar da uygar olmadığını görsek de sadece biraz daha uygarlaşmıştır. Bu küçük köpek psikopomp olarak içgüdüsel psişeyi temsil eder. Bir insanın daha farklı bir şekilde işitir ve görür. Egonun kendi başına asla düşünemeyeceği düzeylere kadar iner. Egonun işitemeyeceği sözcükleri ve talimatları işitir ve işittiklerini izler. Bir zamanlar San Francisco'daki bir bilim müzesinde bir köpeğin işitme gücünü taklit eden mikrofon ve kolonlarla dolu bir odaya girmiştim. Rüzgarda bir palmiye yaprağı dalgalandığı zaman kıyamet gününü çağrıştıran bir ses duyuluyordu. Çok uzaklardan bir ayak sesi yaklaştığında kulağımın dibinde 1 milyon torba dolusu mısır gevreği çatırdıyormuş gibi oluyordu. Köpeğin dünyası sürekli kıyamet gününe benzer seslerle doludur. İnsanlar olarak hiç kaybetmediğimiz seslerle, kaydetmediğimiz. Ama küçük köpek bunları kaydeder. Köpekgiller insan işitme gücünün dışındakileri de duyar. İçgüdüsel psişenin bu kehanetimsi yönü, kadın psişesinin derin çalışmalarını, derin müziğini, derin gizemlerini içgüdüsel olarak işitir. Kadınlardaki vahşi doğa bu doğa sayesinde bilinebilir. Müthiş. Ve baştan çıkarıcı iştahın ayak sesleri. Kadın ve erkekler doğalarının derin taraflarını bulmak için mücadele etseler de bir takım gerçeklerle, çoğunlukla da çeşitli hazlar yüzünden akıllarının çelinmesi tesadüf değildir. Bazıları bu hazlara bağımlı hale gelip sonsuza kadar orada sıkışıp kalır ve işlerine asla devam edemez. Küçük köpeğin aklı da iştah duyduğu şeyler tarafından ilk başta çelinmiştir. İştah duyulan şeyler genellikle zamanın ve libidonun çalınmasına sebep olan çekici küçük forajidolardır. Yani hırsızlardır. Sizinkiler de öyle. Jung, insani iştahın bir ölçüde denetime alınması gerektiğini söylüyordu. Yoksa sizin de göreceğiniz gibi insan yoldaki her kemik parçası için, bir kütüğün üstündeki her pasta dilimi için duracaktır. Eşler ikilikleri adlandırmaya çalışırlarken tıpkı köpek gibi yoldan çıkarıldıkça azimlerini yitirebilirler. Eğer kendileri de yabanıl ya da aç kalmış yaratıklarsa bu durum çok daha kolaylaşır. Ne aramakta olduklarını unutabilirler. Bizzat kendi bilinç dışlarından gelip de istismar amacıyla onlara kendini zorla kabul ettirmek isteyen, onları sırf zevk amacıyla onlara kendini zorla kabul ettirmek isteyen, onları sırf zevk olsun diye ayartmak veya bir avcının zihinlerindeki boşluğunu doldurmak isteyen bir şeyin çekimine kapılabilir, saldırısına uğrayabilirler. Sahibinin evine geri dönerken yolda çok lezzetli bir kemikle akla çelinen köpek, Süreç içinde genç kadınların adlarını unutur. Bu bölüm derin psişik çalışmada çok sık görülen bir durumu somutlaştırır. İştahın ayartıları birinci sürece engeller. Analizlerime katılanlardan birinin şunları söylediğini duymadan bir ayım bile geçmez. Derin çalışmalardan uzaklaştım çünkü cinsel olarak kızgınlaşmıştım ve ateşi söndürmek 7 günümü aldı. Ya da çünkü bu hafta evdeki 500 bitkimin budanma zamanının geldiğine karar verdim. Ya da 7 tane yeni yaratıcı işe giriştim, epey zaman aldı ve sonra hiçbirinin aslında gerçek bir umut vaat etmediğine karar verdim ve hepsini bıraktım. Çeldiriciler yani. Gördüğünüz gibi yoldaki kemik hepimizi beklemektedir. Bir köpeğin pek reddedemeyeceği leziz bir kokusu vardır. En kötüsü de çok gözlü bir bağımlılık olmasıdır. Bize çoktan bedel ödetmiş bir bağımlılık ama her defasında başarısız olsak da yanından geçip gidene ve esas işimize kadar koyulana tekrar denemeliyiz diyor. Derin çalışmanın devinirliği cinsel uyarılmaya benzer. Sıfır düzeyinden başlar, platolar halinde ivme kazanır, kalıcı ve yoğun bir hale gelir. Platolar haşim bir şekilde kesilirse, beklenmedik büyük bir gürültü düşünün mesela, her şeye yeniden başlamak gerekir. Psişenin arketipsel katmanında çalışırken benzer bir uyarılma gerilimine olur. Eğer gerilim kesintiye uğrarsa neredeyse en başından başlamak gerekir. Demek ki yolda birçok kemik vardır. Özlü, güzel, ilginç, vahşice heyecanlar doğuran kemiklerdir bunlar. Bunlar sadece çalışmanın neresinde olduğumuzu değil, başlangıçta bu çalışmanın ne olduğuna da bir şekilde unutturan bir bellek yitimine götürür bizi. Kur'an, bilgi bir biçimde yeryüzündeyken izin verildiği halde zevk almadığımız tüm hazların hesabının bizden isteneceğini söyler. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Diyor ki, bilge bir biçimde yeryüzündeyken izin verildiği halde zevk almadığımız tüm hazların hesabının bizden isteneceğini söyler. Ancak yanlış zamanda çok fazla ya da hatta bir parça iyi bir şey bile kocaman bir bilinç kaybına neden olabilir. O zaman ani bir bilgelik parlaması yerine dalgın bir profesör gibi şimdi neredeyim diye mırıldanarak geziniriz. Kendimizi bu ayartmalardan kurtarmamız haftalar, kimi zaman aylar alır. Öyküde köpek koşarak kız kardeşlerin kulübesine geri döner. Adlarını yeniden duyar ve bir kez daha hızla uzaklaşır. Bu köpek sağlam bir tekrar deneme içgüdüsüne sahiptir. Ama o da ne? Bu kez de Hindistan cevizi bir pasta aklını çeler ve adları yine yatır. İştahın bir başka yönü yaratığa saldırmış ve onu yine ödevinden uzaklaştırmıştır. Bağırsakları doymuş ama ruhunun işi yapılmamıştır. Bu noktada bilinçli kalma, özellikle de psişik bağlantılar oluşturmaya çalışırken iştahların aklı çermesine izin vermeme sürecinin uzun bir süreç olduğunu ve buna bağlı kalmanın son derece güç olduğunu anlıyoruz. Kurnaz küçük köpeğin var gücüyle çalıştığını görüyoruz. Ancak derin arketipsel bilinç dışından tekrar bilinçli akla dönmek için uzun bir yol kat etmek gerekir. Hem adlara doğru inmek hem de tekrar yüzeye geri çıkmak için uzun bir yol kat edilir. Yol boyunca tuzaklar varsa eğer bilgiyi bilinçte tutmak zordur. Hindistan cevizi pasta ve kemik kendi açılarından nefis olan baştan çıkarıcı ayartıları temsil eder. Başka bir deyişle herkesin pişesinde saptırıcı, hilekar ve enfes öğeler vardır. Bu öğeler bilinç karşıtıdır. Şeyleri karanlıkta ve heyecan verici bir halde tutarak gelişir. Bazen ışığın vereceği heyecan için tüm bunlara katlandığımızı kendi kendimize hatırlatmamız zordur. Öyküde köpek ışık getirendir. Gizemli ikiz doğayla bilinçli bir bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Bir şey ritmik bir şekilde buna engel olmaya çalışmaktadır. Görünmeyen ama kemikleri yerleştirip pastaları yol kenarına bıraktığı belli olan bir şey. Hiç kuşkusuz bu karanlık yabancıdır. Psişenin doğal yok edicisinin bilince karşı koyan başka bir versiyonu. Tüm bu insanların psişelerinde doğal olarak ortaya çıkan bu karşı koyucudan dolayı en sağlıklı psişe bile yolunu kaybetme eğilimindedir. Gerçek ödevi hatırlamak ve kendimize bunu tekrar tekrar neredeyse bir mantra tarzında anımsatmak bizi bilince götürecektir. Çok az kaldı. Az bir analiz dedim. Evet. Çünkü iskelet kadını falan biliyorsunuz 4-5 bölüm sürdü. Bu sadece bir bölüm sürecek. Ama 60 dakikayı geçecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Çok az kaldı. Ve şimdiye kadar neleri okuduk? Şimdi önce bir masalı okuduk. Değil mi? Sonra masalın analizine geçtik ve önce kadınların ikili doğası başlık altında analize başladık. Sonra ikinin gücünün başlığı altında analize devam ettik. Sonrasında adın gücü ile analize daha da girdik. Ve inatçı köpek doğası başlığıyla da bunu köpeğin doğasını anladık. Ve baştan çıkarıcı iştahın ayak seslerini az önce okudum. Bu çeldiriciler affedersiniz. Ve şimdi acımasız olmayı becerme bu kısma geçiyoruz. Küçük köpek kadınların adlarını bir kez daha öğrenir ve sahibine dönmek için hızla seyirtir. Yol üstündeki ziyafet ve çalılardan gelen ayartıcı kokuları görmezden gelmeyi başarır. Bu defa başarır. Burada psişenin bilincinin yükselmekte olduğunu görüyoruz. Bilinçleniyor psişe. İçgüdüsel psişe kendine gem vurmayı, önceliklerini belirlemeyi ve odaklaşmayı öğrenmiştir. Yolundan döndürülmeyi reddeder. Artık kararlıdır. Fakat boşluğun içinden karanlık bir şey aniden küçük köpeğin önüne atlar. Bu defa saldırı var. Yabancı köpeği sarsar ve bana o adları söyle. Genç kadınların adlarını söyle ki onları elde edebileyim der. Yabancı pisişenin ikiliğine ve incelikli noktalarını aldırmaz bile. Dişi onun için elde edilecek bir mülkiyettir. O kadar. Yabancı büyük ihtimal mavi sakal gibi biridir mesela. Sadece elde etmek istiyor. Onu bir mülk, mal olarak görüyor. İkili doğasıyla falan ilgilenmiyor. Yabancı, dış dünyadaki gerçek bir kişiyle ya da içerideki negatif bir kompleksle kişiselleştirilebilir. Dış dünyadaki gerçek bir kişi de olabilir bu yabancı diyor. Yani mavi sakal gibi bir adam da olabilir, bir erkek de olabilir. Ya da içerideki bir kompleks de olabilir diyor. Yani senin bir kompleksin buna engel oluyor olabilir yabancı simgesiyle diyor. Karanlık yabancı. Hangisiyle olduğu fark etmez. Çünkü yıkıcı etkileri aynıdır. Köpek
bu kez ölçüsüz bir mücadeleye girer. İster bir kadın, isterse de bir erkek olalım. Bir olay, bir dil sürçmesi, tuhaf bir şey ortalığa çıkıp bize kim olduğumuzu unutmaya çalıştığında dışarıdaki hayatta da aynısı yaşanır. Psişede her zaman adlarımızı çalmaya çalışan bir şey bulunur. Dış dünyada birçok ad hırsızı vardır. Öyküde küçük köpek kendi yaşamı için savaşır. Bazen derin bilgeliğimizi sıkı sıkı elde tutmayı öğrenmemizin tek yolu bir yabancının ortaya çıkıvermesidir. O zaman değer verdiklerimiz için savaşmaya, ilgilendiğimiz şeyler konusunda ciddi olmak için savaşmaya. Robert Bly'ın kendini mükemmel hissetme arzusu dediği yüzeysel, tinsel amaçlarımızı geliştirip aşmak için savaşmaya, derin bilgeliği elde tutmak için savaşmaya, başladığımız şeyleri bitirmek için savaşmaya mecbur kalırız.
Küçük köpek adları korumak için savaşır ve böylece tekrar tekrar bilinç dışına kayan bölümü fetheder. Köpek mücadeleye girince şaşırtıcı bir şekilde adları kaybetmez. Çünkü uğruna savaştığı şey budur. Vahşi dişiyle ilgili bilgilerdir. Buna kim sahip olursa kadınınkine eşdeğer bir güç kazanır. Köpek bu gücü layık olan insana, Manavi'ye vermek için savaşmıştır. Bu gücü kadim insan doğasının onu kötüye kullanacak olan bir yönünden korumak için savaşmıştır. Gücün doğru ellere verilmesi, adların bulunması kadar önemlidir. Kahraman köpek onları Manavi'ye verir, o da genç kadınların babasına sunar. Genç kadınlar Manevi ile uzaklara gitmeye hazırdırlar. İçsel doğalarının bilinçli bilgisini keşfetmek ve korumak için öteden beri Manevi'yi beklemektedirler. Böylece bu doğrultuda ilerlemeyi önleyen iki şey olduğunu görürüz. İştahların aklı çelmesi ve karanlık yabancı. Bu yabancı kimi zaman pis işinin içindeki doğuştan gelen baskı uygulayıcıdır. Yani bir kompleks, yani bir sabotajcı içeriden gelen, kimi zaman da dış dünyadaki bir kişi ya da durumdur. Bunlara aldırmayan her gezgin bu yağmacı ve çapulcuları nasıl yenilgiye uğratacağını içten içe bilir. Adları sıkı sıkıya sarılın. Adlara, isimlere sıkı sıkıya sarılın. Adlar her şeydir. Adlar her şeydir. Şimdi içerideki kadın bölümüyle devam ediyor ve bitiriyor bu masalın analizini. Kadınlar bazen eşlerinin kendilerini anlamalarını beklerken yorulur ve huysuzlaşırlar. Şöyle derler: ne düşündüğümü, ne istediğimi niye bilemiyorlar? Bu soruyu sormaktan yorgun düşerler. Ancak bu çıkmazın bir çözümü vardır. Etkili ve verimli bir çözümü. Eğer bir kadın bu açıdan duyarlı bir eş istiyorsa, ona kadınların ikiliğinin sırrını açacaktır. Ona içerideki kadından, kendisine eklendiğinde iki yapan birinden söz edecektir. Bunu yapmanın yolu, onda görüldüğü, duyulduğu, bilindiği hissini uyandıran ve aldatıcı ölçüde basit gibi görünen iki soruyu sormayı eşine öğretmesidir. Eşine iki soruyu sormayı öğretmesidir diyor. İlk soru şudur: ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hemen herkes doğal olarak bu çeşit bir soruyu sorar. Ama daha temel başka bir soru daha vardır. Derin benliğinin arzuladığı şey nedir? İkinci soru. Derin benliğinin arzuladığı şey nedir? Bir erkeğin kadına sorması gereken ikinci soru. Eğer bir kadının ikili doğası gözden kaçırılır ve kadın sadece göründüğü biçimiyle değerlendirilirse, insan büyük bir sürprize hazır olmalıdır. Çünkü kadının vahşi doğası derinlerinden yükselip kendini göstermeye başladığında çoğu zaman daha önce ifade ettiklerinden tamamen farklı ilgi, his ve fikirleri olduğu görülür. Bir kadın bir ilişkiyi güvenle örmek için eşiyle ilgili olarak aynı iki soruyu soracaktır. Bir kadın da eşine aynı iki soruyu soracaktır. Ne istiyorsun? Ve derin benliğinin arzuladığı şey nedir? Kadınlar olarak hem kendi doğamızın hem de diğerlerinin doğasının iki yanını da bir araya getirmeyi öğreniriz. Her iki şeyin ne olduğunu, pardon, her iki yandan karşılıklı olarak aldığımız enformasyon sayesinde en değerli şeyin ne olduğuna ve nasıl uygun bir tepki verileceğine çok açık şekilde karar verebiliriz. Bir kadın kendi ikili doğasına danıştığı zaman bilincin ötesinde olup bu yüzden de çoğu zaman içerik ve süreç açısından şaşırtıcı ve genellikle çok değerli olan malzemeye bakma, dikkatle gözden geçirip sondaj alma sürecindedir. Burayı tekrar okuyorum. Bir kadın kendi ikili doğasına danıştığı zaman bilincin ötesinde olup bu yüzden de çoğu zaman içerik ve süreç açısından şaşırtıcı ve genellikle çok değerli olan malzemeye bakma, dikkatle gözden geçirip sondaj alma sürecindedir. Bir kadını sevmek isteyen eşin onun evcilleşmemiş doğasını da sevmesi gerekir. Eğer kadın bu öteki tarafını sevemeyen ya da sevmeyecek olan bir eş alırsa, tekrarlıyorum. Eğer bir kadın bu öteki tarafını sevemeyen ya da sevmeyecek olan bir eş alırsa, mutlaka bir şekilde paramparça olacak ve tamir edilemeden sakat bir şekilde kalacaktır. Aynı şekilde erkekler de kadınlar gibi ikili dualarını adlandırmalıdırlar. En değerli sevgili, en değerli ana baba, en değerli arkadaş, en değerli vahşi adam öğrenmeyi isteyendir. En değerli sevgili, en değerli ana baba, en değerli arkadaş, en değerli vahşi adam öğrenmeyi isteyendir. Öğrenmekten zevk almayanlar, yeni fikirlere ya da deneyimlerin çekimine kapılmayanlar şu an bulundukları konumu aşıp gelişemezler. Acının köklerini besleyen tek bir güç varsa o da bu anın ötesinde öğrenmeyi reddetmektir. Biliyoruz ki vahşi adam kendi dünyevi kadınını aramaktadır. Ürkütücü olsun ya da olmasın, bir başkasının vahşi ruhu tarafından harekete geçirilmeye izin vermek en derin sevgi eylemidir. En derin sevgi eylemi. İnsanların kaybetmekten çok korktukları bir dünyada, diğer bir insani ruhun tanrısallığında çözülmenin karşısına dikilmiş koruyucu duvarlar da bir o kadar fazladır. Vahşi kadına uygun olan eş, ruhsal bir inadı ve dayanıklılığı olan, kendi içgüdüsel doğasını bir kadının ruhsal hayatının örtüsü altına göz atmak ve orada görüp duyduklarını kavramak için gönderebilen bir eştir. Anlamaya çalışmak için geri dönmeyi sürdüren, yol üstündeki çekim odaklarının kendisini alıkoymasına izin vermeyen adam iyi bir eştir. Öyleyse, erkeğin vahşi görevi kadının gerçek adlarını bulmak, bu bilgiyi onun üzerinde güç kazanmak için değil, tersine onun yapıldığı tanrısal özü anlayıp kavramak, kadındaki tanrısal özü anlayıp kavramak, bunun üzerinden akıp geçmesine, onu şaşırtmasına, sarsmasına, hatta korkutmasına izin vermek için kullanmaktır. Kendisinin korkutmasından bahsediyor, kadın değil. Ve onunla birlikte kalmaktır. Erkeğin vahşi görevi onunla birlikte kalmaktır. Ve adlarını birer şarkı gibi yüksek sesle onun üstüne söylemektir. Bu kadının gözlerini ışıtacaktır. Bu erkeğin de gözlerini ışıtacaktır. Fakat bu bizi hemen rahatlatmasın. İkilikleri adlandırmanın başka bir yönü daha vardır. Daha ürkütücü. Ama bütün sevgililer için çok önemli olan bir yönü. Biz bir kadının ikili doğasının bir tarafına hayat denebilirse, bir kadının ikili doğasının bir tarafına hayat denebilirse, hayatın ikiz kız kardeşi de ölüm denen güçtür. Ölüm denen güç, vahşi doğanın iki manyetik çatalından biridir. Eğer ikilikleri adlandırmayı öğrenirsek, sonunda tam da ölüm duasının çıplak kafatasına toslarız. Sadece kahramanların buna dayanabileceklerini söylerler. Sadece kahramanların. Mutlaka vahşi adam da buna dayanabilir. Kesinlikle vahşi kadın da buna dayanabilir. Aslında onlar bu sayede bütünüyle değişime uğrarlar. Ve Estes burada manevi öyküsünün analizini bitiriyor ama o ana konu içerisindeki bir öykü manevi. Ana konumuz neydi? Hemen hatırlamaya çalışıyorum. Eş ana konumuz eşti. Evet, eş ötekiyle birleşme. Ana konu bu. Dördüncü bölüm bu. Kitabın dördüncü bölümü. Eş ötekiyle birleşme. Bu kitabın dördüncü bölümünde önce ne yaptı? Manevi öyküsünü anlattı. Müthişti. Ve analizini yaptı. Ve sonra bu analizi az önce okuduğum son cümleyle bitirip şu cümleyle devam edip bakın neye geçiyor. Aynı bölümde ama geçiyor buna. Aynı bölümde derken aynı ana bölümde geçiyor. Öyleyse diyor Estes, şimdi lütfen iskelet kadınla tanışın. Ve iskelet kadına devam ediyor. Ha, iskelet kadını ben size 5 bölüm halinde zannedersem kendimden geçe geçe ürpere ürpere şaşıra şaşıra bazen çıldıra çıldıra bazen korka korka okudum. Dolayısıyla manevi yani bu bölümden sonra eğer dinlemeyenleriniz varsa İskelet Kadın bölümlerini bulabilirsiniz. Zannederim NS23'ten itibaren başlıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam NS23'e bir bakıp zaten ben orada açıklamalarda serinin birinci bölümü, serinin ikinci bölümü diye mutlaka yazıyorum. Oradan bulursunuz İskelet Kadın masalının analizini. Evet arkadaşlar, neden 2023'ün ilk gününde, neden yeni bir yılın başlangıcında bu öyküyü okudum, böyle bir masalla başladım, böyle sarsıcı bir masalla, şaşırtan bir masalla, wow dedirten bir masalla başladım. Çünkü dediğim gibi başlangıçtaki konuşmamda da bu bir dua olsun. Dua olarak kayıtlara geçsin bu öykü, bu masal ve bu öykünün analizi. Estes'in bütün bu bize salık verdikleri dua olarak geçsin kayıtlara. İster bir kadın olun ya da bir erkek. Ama özellikle kadınlar için yazıldığı için bu kitap, özellikle bu öyküler biliyorsunuz kadınlar üzerine. Mavi sakal gibi en iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle eşinin, partnerinin ruhunu öldüren erkeklerden de olabilirsiniz siz erkekler. En iyi ihtimalle ruhu öldürmekten bahsediyorum. Çünkü asıp kesiyorsunuz yani. Ya da manevi gibi karşısındaki kadının ikiliğini, o ikili doğasını anlamaya çalışan, onu tanımaya çalışan, onu adlandırmaya çalışan, adını öğrenmeye çalışan bir erkek de olabilirsiniz. Çeldiriciler olabilir, tuzaklar olabilir. Ama inat edebilirsiniz. İçgüdüsel doğanızı konuşturabilirsiniz. İçgüdüsel doğanız aslında dişil bir yan. Dişil yanınız o sizin. İçgüdüsel doğanız dişil yanınız. Zaten ancak dişil açıdan baktığınızda, eril değil, dişil bir taraftan baktığınızda gerçekten kadınları, dişileri anlayabilirsiniz. ve onlara şefkat gösterebilirsiniz. Onların bilgeliklerini, tanrısallıklarını anlayabilirsiniz. Ama bunun için emek vermeniz gerekiyor. Yol kat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu kitapta da ve bu masallarda da hep belirttiği gibi bilgi olan ve tanrısal olan dişil yan. Kadınlar çok bilge. Öncelikle bunu kabul edebilseniz, o eril zihniyetinizden ve tahakkümünüzden sıyrılıp, o kadar güzel bir dünya olur ki, şiddet dünya üzerindeki her şeyden uzaklaşır. Çünkü eril tahakküm sadece cinsiyetler ya da kişiler arasında değil, her alanda var. Ve canım kız kardeşlerim, canım kadın arkadaşlarım, 2023 için size dilediğim şudur, kendim de olmak üzere. Ben bu kitabı ilk okuduğumda, bir 5-6 yıl önce ilk okumuştum. Ağladığımı hatırlıyorum. Gerçekten çok sarsılmıştım bu masalda. Bütün masallarda sarsıldım ama bu masalda gerçekten ağladım. Çok sarsıldım. Çünkü kendime şunu söyledim. Dedim ki, adını bilmeye dahi layık olmayan insanların, erkeklerin seni üzmesine izin verdin, göz yumdun. Bunun için ağlamıştım, biliyor musunuz? Ne kadar şefkatsiz bir bakış açısı, aslında kendime hiç şefkatim olmadığı bir bakış açısı. O dönemler için geçerli elbette ki. Ama şimdi programın başında da söylediğim gibi geçmişi bırakıyoruz. 2022 ve sonraki geçmiş. Dediğim gibi 2022 benim için zaten geçtiğim bütün yılların özet analiziydi, bize raporuydu. Dolayısıyla geçmişi bırakıyoruz ve 2023 için canım kız kardeşlerim ve gerçekten kadınları anlamak isteyen vahşi erkekler, vahşi erkek doğasına sahip olanlar. Hepiniz sahipsiniz ama bunu ortaya çıkaramıyoruz. Vahşi kadın da vahşi kadın yönünü hani unutuyor ve maalesef bir takım asimile, beyinleri asimile oluyor. Bir takım ataerkil tuzaklara düşüyoruz. Ya da ataerkil tahakküm altında eziliyoruz ve vahşi kadın, vahşi doğamızdan uzaklaşıyoruz. Yani aslında vahşi erkek için de geçerli diyor Estes bu öyküde. Siz de diyor vahşi erkeği ortaya çıkarabilirsiniz bunu gerçekten istiyorsanız. Çünkü saf olan, iyi olan odur. Vahşi erkektir. 2023 için canım kadınlar, adınızı, bu ad metaforunu, işte simgesini artık ne demek istediğimi anlıyorsunuz artık bu öyküyü dinlediğiniz için. Adınızı hak etmeyen kimseye adınızı vermeyin. Ve gerekirse kendinize o pisişe, sağlıklı, sağduyulu pisişeyi yaratın, yeniden hatırlayın. Bu sizi bir baba gibi korusun ve adınızı vermesin. Adınızı hak eden insanlarla, erkeklerle karşılaşmanızı, adınızı hak eden dostlarla, arkadaşlarla, partnerlerle karşılaşmanızı diliyorum. 2023'te aynısını kendim için de diliyorum. Ama bu öyküyü okuduğumdan beri şuna çok dikkat ediyorum. Adımı hak etmeyen, o emeği, o sınavı vermeyen kimseye, tırnak içinde yine metaforik olarak söylüyorum ki adımı söylemiyorum. Kimseye. Aynısını da siz erkekler, vahşi erkeklerden bahsediyorum, vahşi adamdan. Sizin için diliyorum. Umarım o vahşi yönünüze bir bakarsınız, şöyle görmeye çalışırsınız onu. Derinlere derinlere inip. Ve karşınızdaki partnerinizi sevmeyi, gerçek sevginin ne olduğunu, o içgüdüsel, içinizdeki o içgüdüdeki o köpek, adeta bir köpek gibi bununla mücadele etmeyi. Burada köpek gibi derken genelde şey derler ya, köpek gibi koşacak peşimden. Burada bir aşağılama olur aslında. Oysa ki aşağılama yok yani burada. Müthiş varlıklar çünkü köpekler ve içgüdüleri. Müthişler. Ben sizin için de bunu diliyorum. Vahşi erkek, vahşi adamlar. Bunu diliyorum. Hak ettiğiniz partnerin, eşin adını öğrenebilin. Ya da karşınızdaki insanın adını öğrenmeyi hak edin. Hak edin. İşte orada gerçek sevgi yatıyor. Sevmeyi hak edin. Sevilmeyi hak edin. Ve sizi seven kişilerin sizi bulmasını hak edin. Bu masal beni çok etkiliyor, o yüzden son saniyelerde çok toparlayamadım cümleleri, özür diliyorum. Fakat bu masal çok şey anlatıyor. Yani dönüp dönüp birkaç kez dinlenmesi gereken ya da okunması gereken bir masal bu masal hakikaten. 2023'e işte bu masalla başlamak istedim. Çünkü insanız ve sevgiye açız. İhtiyacımız var, muhtacız. Sevgiye muhtacız. Sevgi bu dünya üzerinde bizi en çok besleyen şey. Bizi en çok şifalandıran şey. Yaralarımızı saran şey. Sevgi. Gerçek sevgiyi bulduğunuz bir yıl olsun. Ve gerçek sevgiyi bulduğunuzda, gerçek sevgiyi tanıdığınızda bu zaten sürdürülebilir bir sevgi olacaktır. Ve hayatınızdaki her alanda bu sevgi iyileştirici olacaktır. Bir domino taşı gibi. Sizleri seviyorum. Nisan sabahından 2023'ün ilk gününden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daima alanınızı koruyun ve merkezinizde kalın. Hoşça kalın.